Ayrım 34. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 402. 1, 2, 3. Fırla. Atmaca ile Ferruccio başlarını eğerek çukura gömülü M113'e doğru koşmaya başladılar. Ama çapraz ateş öyle yoğundu ki birkaç adım attıktan sonra kendilerini yere atıp sürüklenerek ilerlemeye koyuldular. Bu durum Ferruccio'yu sevindirdi. Dirsekler üzerinde sürünmek zaman alıyor. Böylece Muhammed'in gelişini görebilmesi olasılığı artıyordu. Geri döndürebilecekti onu. 18 metre, 17 metre uzaklığın azaldığını düşünüyordu üzülerek. Şimdi ya da onlar daha çukura varmadan önce gelse. Muhammed'in geleceği konusunda en ufak bir kuşku duymuyordu. Çocuk hem onu çok seviyordu hem de gözü pekti. Ölürdü de humusu getirirdi. 14 metre, 13, 12, 11. Kim bilir kaç saattir humus tenceresiyle uğraşıyordu. Anne ne olursun Ferruccio'ya humus götüreceğim. Anası belki de bir tokat atmıştı. Olmaz dedim. Bombaları duymuyor musun? Geceleri kaçtığında da hep dayak yiyordu. Ne var ki Muhammed bombaya da tokada da pabuç bırakmazdı. Çok geçmeden 25'in karşısındaki dar sokakta boy gösterecekti. Kıvırcık saçları, tertemiz gömleği, tertemiz kısa pantolonuyla. İncirin altındaki nöbetçi noktasına yaklaşıp seslenecekti. Ferruccio, geldim. Ben burada, Ferruccio. Onu bulamayınca üzülecek, M113'ü arayacak, onu da bulamayacaktı. Ancak burnu çamurun dışına çıkan M113 uzaktan seçilemiyordu. Aracı bulamayınca şaşıracak, küçük alanın orta yerine dikilip seslenecekti yine. Ferruccio, sen çıkmak ortaya, ben burada. Ve bu konumda mermilere, şarapnellere, güllelere hedef olacaktı. Yüce Tanrım, 10 metre, 9, 8, 7, 6. Muhammed'in başına bir iş gelirse yazıklar olsun da ona. Yazıklar olsun da çünkü klozetten çıkartılan kız çocuğunu unutmamıştı. 19 yaşını yitirmiş olmanın öfkesini unutmamıştı. Ve insanların yollar, köprüler, evler yapsalar, Sistina Kapellası'nı resimlemeyi bilseler, Hamlet'i yazsalar, Nabucco'yu besteleseler, kalp nakli yapsalar, Ay'a gitseler de hayvanlardan beter olduklarını, aklı, hele yüreği olan birinin insan olarak dünyaya gelmek yerine sırtlan, hamam böceği olarak gelmeyi yeğleyeceğini keşfetmişti. 5 metre, 4, 3, 2, 1. Tüh! Artık M113'e ulaşmışlardı ve atmaca içerideki bersaglieriye duyurmak için arka kapağı vuruyordu. Onbaşı, aç onbaşı. Kapak içeriye girmelerine yetecek bir süre havaya kalktı. Sonra yine inerek pis kokulu bir karanlığın içine gömdü onları. Atmaca telsizin mikrofonuna sarılarak kartal biri aradı. Pillerin durumunu aktardı. Onbaşı çevreyi gözetlemeye koyuldu. Ferruccio da ona askıntı olmaya başladı. Ben bakayım mı Mario? Sağ ol Ferruccio. Yorulmuşsundur, biraz dinlen. Sıkma canını Ferruccio. Sana yardım etmeye geldim. Peki öyleyse bak. Yüreği daralarak onun yerine oturdu. Gözlerini gözetleme deliğinin kavuçuna dayadı ve dışarıda sanki kıyametin koptuğunu gördü. Birkaç saniye içinde ateş öylesine artmıştı ki ortalık gündüz gibi apaydınlıktı. Muhammed sözünü nasıl yerine getirebilirdi? Savaşın içinde doğup büyüyen bir çocuğun gözü pekliği bile bu cehenneme meydan okumaya yetmezdi. Bir dakika, daracık sokaktan çıkan bu gölge de neydi? Bir şey değildi, Tanrı'ya şükürler olsun. Bir kulübeden sarkan bir bezin gölgesiydi. Bez mi? Olamazdı. Bez olsa ilerlemezdi. Evet o, kıvırcık saçları, kısa pantolonu cılız bacaklarıyla ve sağ elinde de tencereyle. Tencereyle, yüce Tanrım, tencereyle. Muhammed! Çığlığı M113'ün içinde boğulup kaldı. Makineli'deki onbaşı şaşkın şaşkın ona baktı. Atmaca Kartal 1 ile bağlantıyı kesti. Ferruccio, ne oluyorsun? Umutsuz bir biçimde bağırmayı sürdürdü. Muhammed, buradayım Muhammed. Bu arada kollarını arka kapağa doğru uzatmış, yerinden kalkmış, bacaklarına sarılarak durdurmaya çalışan makineliciden sıyrılarak hızla dışarıya atmıştı kendisini. Neredeyse dikey biçimde duran M113'ün burnuna tırmanmış, çukurun kenarına atlamaya hazırlanıyordu. Muhammed, dikkat et Muhammed. Muhammed, orada durma. Muhammed, yere yat. Habaş'ın evine giderken kendisini çukurun kenarına ulaştıracak atlayışı 3 bersaglierinin düşmesine karşılık kolayca yapmıştı. Bu kez yapamadı ve yüzüstü çamurun içinde ayağa kalktı. Tırmanmaya koyuldu. Tırmanırken kayıp düştü, sonra yine doğrulup tırmanmayı sürdürdü. Yine kaydı, yine kalkıp tırmanmaya başladı. İşin kötüsü, tutunacak bir yer yoktu. Tepeye yaklaştıkça daha da çamura bulanıyordu. Her kayış vıcık vıcık çamurun yanı sıra bir yürek burkuntusuna dönüşüyor, her yürek burkuntusu gitip giden 30 saniye oluyordu. Boşu boşuna çırpınıyor, soluk soluğa kalıyor, sövüp sayıyordu. Atmacanın ve makinelicinin seslerini duymadığı gibi onu duyamayan ve elinde tencere şaşkın şaşkın dolaşan Muhammed'in bağırışını da duymuyordu. Ferruccio niçin incir ağacın altında değildi? M113 niçin gitmişti? İtalyanlar Beyrut'tan ayrılmışlar, Ferruccio kendisine söylemeden Milano'ya mı dönmüştü? Arkadaşı Muhammed'in ona bir tencere humus getireceğini, bunun için anasından azar işitmeyi, tokat yemeyi göze aldığını bilmiyor muydu? Yo, olamazdı. İtalyanlar gitmiş olamazlardı. Ferruccio Milano'ya dönmüş olamazdı. Kim bilir niye, şaka yapacağı tutmuştu. Yanıt vermiyordu. Kuşkusu yoktu bundan. Şaka yapmak için bir yerlere gizlenmişti. Ferruccio, ben gelmek burada, Ferruccio. Muhammed, buradayım. Ben de buradayım Muhammed. Ferruccio, ortaya çıkmak, ne olursun. Muhammed, yere yat Muhammed. Ferruccio, humus getirmek ben, bir tencere. Gürültüye karşın Muhammed bir ara arkadaşının sesini duydu. Sesin geldiği yöne seyirtti. Sağ elinde tencere, yolun kenarında bombanın açtığı çukurdan yükselen garip gölgeye doğru birkaç metre girdi. Sağ elinde tencere, yolun kenarında bombanın açtığı çukurdan yükselen garip gölgeye doğru birkaç metre gitti. Durdu, gözlerini kıstı ve bir patlamanın saçtığı ışıkta çukurdan çıkmakta olan, üstü başı yüzü gözü çamura bulanmış Ferruccio'yu gördü. Elleri kollarıyla yalnızca "Yardım et Muhammed bana, yardım et" anlamına gelebilecek işaretler yapıyordu. Birisinin ona bir kötülük yapmış, yaralanmış olabileceğini düşündü ve her türlü sakınımı bir yana bırakıp ona doğru koştu çığlık atarak. "Ferruccio, ben burada, sana yardım, Ferruccio. Gelme Muhammed, gelme. Gelmek Ferruccio, sana yar." O ateş yağmurunu kim yağdırmıştı? Hiç kimse hiçbir zaman bilemeyecekti. Bilal mi, Hasan mı, Raşit mi? Sabra yolundaki 6. Tugay'ın havancıları mı? Gobere'den ateş eden amalcılar mı? Çocukları boğazlayarak gönlünü eğlendiren iblis mi? Onlara bağışlayıcı kucağını açan, kollarıma gelin yavrularım diyen Tanrı Baba mı? Kesin olan tek şey, bombanın Muhammed'in yanı başına düştüğü ve patlayarak bir kıyamet fırtınası gibi üzerine çöktüğü ve bir hortum gibi onu emdiydi. Ve Muhammed bir kuş gibi gökyüzüne uçtu. Elleri bir kuşun kanatları gibi iki yana açıktı ve bir kanadının ucunda da humus tenceresi vardı. Dümdüz yukarıya doğru uçtu, hiç ağırlığı yokmuş gibi ve çok yükseklere çıktı. Öyle yükseldi ki bir ara artık görünmez oldu. Sanki cennete ulaşmıştı. Çok geçmedi, yeniden göründü. Kim bilir, belki gerçekten de cennete ulaşmış ama Tanrı Baba şaka yapıp onu içeri almamıştı. Belki de humusu daha Ferruccio'ya veremediği için o cennetten içeri girmek istememişti. Kanatlarını kapatarak tenceresiyle birlikte yere doğru yöneldi. Çivileme inerek vurulmuş bir kuşun olağanca ağırlığıyla incir ağacına tosladı. İki dal kırıldı, yapraklar saçıldı. Korkup yeniden kanatlarını açtı. Humus tenceresini hep sıkı sıkıya tutarak yeniden bir kuş gibi gökyüzüne uçtu. Bu kez dikliği, hafifliği azalmıştı. Yeniden görünmez oldu. Yeniden göründü ve bu kez kanatlarını kesin olarak kapatarak yeryüzüne dönüp sert kum torbalarının üstüne düşerek parçalandı. Kıpırdamadan kaldı burada. Küçücük sağ eli açılınca yere düşen humus tenceresi karanlıkta yuvarlanıp gitti. Ve kekeleyen boğuk bir ses duyuldu. Muhammed, ne oldu sana Muhammed? Berbat ettin her şeyi Muhammed. Yıllarca sonra Ferruccio yaşamının bu ilk büyük acısını içi burkularak düşündüğünde hep Muhammed tenceresiyle birlikte gökyüzüne yükselip sonra inerek incir ağacına tosladığında tekrar yükselip bu kez inerek sert kum torbalarına çarpıp parçalandığında kendisinin ne yaptığı sorusunu yöneltti kendisine. Ne oldu sana Muhammed? Her şeyi berbat ettin Muhammed gibi anlamsız sözcüklerden başka bir yanıt gelmedi aklına. Kendini çukurun dışına atmayı başardığı an onu da silkeleyerek yere savuran hava basıncı, ayağa kalkıp kıpırdamadan yatan kuşa doğru koşmaya çabalaması belleğinden silinmişti. Bunun gibi atmacanın Muhammed'i kollarından alıp orospu çocukları, katiller, caniler diyerek dişlerini gıcırdatıp nöbetçi kulübesinin içine uzatması, göz kapaklarını kapatıp ellerini göğsünde kavuşturması, sıska bacaklarını düzeltmesi de belleğinden silinmişti. Bunun gibi onu tokatlayıp yeter be yeter artık diye bağıran makinelicinin anısı da silinmişti. İnsan ruhunun kim bilir nasıl bir savunma güdüsüyle en acı ayrıntıları bellekten silerek üzüntülere tepki göstermeyi bilmesi sonucunda yalnızca telsizin gıcırtısını ve konuşan iki sesi anımsıyordu. Atmaca, Habaş'ın evi konusunda ne diyordun? Yağmurdan kaçalım derken doluya tutulduk dedim albayım. Habaş'ın evinin oturma odasında iki sandık pentrit var. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapayım? Başınıza bir şey gelmesin diye tahtaya vur atmaca. Konuşmayı niye kestin peki? Bir sorunu çözmek zorundaydım albayım. Sorun mu? Ne sorunu? Önemli değil albayım. Burada 25'te bir çocuk öldü de albayım. Çocuk mu? Evet, hep incirin dibindeki Bersaglieri'yi görmeye gelen çocuk. Bersaglieri çok sarsıldı. Anladım. M113'te olduğuna göre komuta merkezini ara, benim el telsizimin pillerinin de bittiğini söyle. Sonra 25 alfanın marolarını ara, aşağı inmişler mi öğren. Sonra da pentrit de olsa Habaş'ın evine dön. Çünkü durum daha da kötüleşiyor. Evet, durum kötüleşiyordu. Çünkü saat gecenin 9'uydu ve Cemayel'in kurmayları kıskaç hareketini başlatmaya karar vermişlerdi. Ve 8. Tugay Çamlık'tan gelip Sabra yoluna dizilen M48'lerle Şatila'yı işgale hazırlanıyordu. 6. Tugay da Ramlet El Bayda kıyısından inip atsız yolda Kuveyt elçiliğinin önüne dizilen M113'lerle. Atmaca durup dinlenmeden mevzilerinizi koruyacaksınız. Bize ateş edilmedikçe ateş etmeyeceksiniz diye yineleyip duruyordu. Ama en azından iki mevzinin dayanamayacağını, Amalcılara boyun eğdirmek, Bilal'in direnişini kırmak için hükümetçilerin Şatila'yı işgal etmek zorunda olduklarını biliyordu. Şatila'yı işgal etmek için de 21 ve 22'den geçmek zorundaydılar. 21'de bildiğimiz gibi çivi vardı, 22'de ise soğan. 23'ün M113'ünün içine büzülmüş, başı omuzlarının arasına gömülü, gözetleme deliklerinden sızan parıltıları görmemek için gözleri yumulu, dişleri pembe, yüzünü mora çaldıracak gibi sıkılı soğan kişisel savaşını yürütüyordu. Erkek olmak savaşını, varlığının her hücresiyle yürütüyordu bu savaşı. Sorunun temelini kavradıktan sonra erkek olmak için ölüm korkusunu yenmek yeterli değildi. Başka bir deyişle, görünmeyen binlerce parmak topraktan fışkırıp sizi ayaklarınızdan yakalayarak yerin altına sürüklemek isterken, kiliseden kuzgun kılıcı çalıp toplu mezara götürmek yeterli değildi. Albayın dediği gibi, mezarlık ışıklarının ateş böcekleri olduğuna, Beyrut'ta kışın bile ateş böceği olduğuna inanmak yeterli değildi. Erkek olabilmek için canlılardan korkmayı yenmek gerekti. Ölülerin kimseye zararı dokunmazdı. Sizi ayaklarınızdan sürüklemez, yer altına götürmez, öldürmezlerdi. Bütün bunları canlılar yapardı. Şatila'ya girmek isteyen canlılarla her şeye sıfırdan başlaması gerekiyordu. Evet, Şatila'ya. Generalin kendisi demişti, telsizde. Akbaba 1. Burası Akbaba 1. Hükümetçilerin iki zırhlı birliği 22 ile 23'e doğru ilerliyor. Mevzilerinizi koruyun. Size ateş edilmedikçe ateş etmeyin. Düşündükçe gözlerine yaşlar doluyordu. İki zırhlı birlik geliyorsa yalnızca 6 adamla, üstelik ateş de etmeden nasıl koruyabilirdi bulunduğu yeri? Bir kahraman bile koruyamazdı. Yo, kahraman korurdu. Beyrut'a gelmeden önce gördüğü filmdeki gibi bir kahraman. Ölmekten ödü patlayan, ödlek ama birden yüreklenip tek başına 40 Alman tankını yerle bir eden bir askerin öyküsüydü. 40 tankı, tek başına. Filmi bu yüzden bir de oyuncu burnundan düşmüş gibi kendisine benzediği için sevmişti. Yüzü onunki gibi toparlaktı, onun gibi ufak tefekti, yaşı da aynıydı. 19 bahar. Onun yaptıklarını yapamaz mıydı? Yapamazdı. Filmdeki oyuncu ateş ediyordu. Tek bir el ateş etmeden bir kahraman, bir erkek olamaz mıydı? Yallah, yallah, basın gidin diye bağırarak söz gelimi. Şatilla bizimdir, Şatilla geçilmez. Saldırganlar şaşırıp korkup geri giderler, kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırıp kışlalarına dönebilirlerdi. General de ona kahramanlık madalyası vererek teşekkür ederdi. İşte taşaklı bir erkek. Bütün dünyaya ve hepimize bir ders veren Bersaglieri soğanı kutluyorum. Caserta'ya döndüğünde kim bilir nasıl karşılanırdı? Bayraklar, süslemeler, konfetiler, pencerelerden alkışlayan insanlar. Yaşasın soğan, aslan soğan. Bayramlık üniforma giymiş bandonun çaldığı Ayda'nın zafer marşı. Kürsüde belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, anası babası. Anası pazarlık giysileri içinde, babası kurvaze ceketli. Anasının babasının yanında Miss Caserta, İtalya Bankası'nın müdürü ve piskopos. Piskopos papa adına kutsayacaktı onu. Bersaglieri soğan, papanın Dominus Vobiscum'unu getirdim size. İtalya Bankası müdürü 100 milyon liretlik bir çek verecekti. Sevgili soğan, bu küçük ödülü kabul etmenizi rica ediyoruz. Miss Caserta iki kez ağzından öpecek, telefon numarasını verecekti. İstediğin zaman beni arayabilirsin, seninim ben. Ama öpülmekten, düzüşme sözünden, paradan, papanın kutsamasından, alkışlardan çok kahraman olduğu için övünecekti. Kahraman olmak, erkek olmak demekti. Yaşamı ve ölümü karşılayabilen bir erkek, korku nedir bilmeyen bir erkek. Olağanca iyi niyetine karşın şu ara içinde artmakta olan lanet korku. Korkmamak istedikçe korkusu artıyordu. Korkusu arttıkça korkmak için haklı gerekçeler buluyordu. Gerekçe buldukça filmdeki kahramana öykünmeyi, dahası onu geride bile bırakmayı düşlemenin bir dangalaklık olduğu kuşkusuna kapılıyordu. Hükümetçiler korkup geri dönecek, kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp kışalarını dönecek yerde M113'leri üstüne sürerlerse ne olurdu? Atasözü, 100 yıl koyun gibi yaşayacağına bir gün aslan gibi yaşa demiyor muydu? Yoksa tam tersini mi diyordu? Yüce Tanrım, evet, tam tersini diyordu. 21'in M113'üne kapanmış, yarı sarhoş çivi ise çok somut bir savaşın içindeydi. Saat 5'ten bu yana içini kemiren açlığı yenmeye çalışıyordu. Tayınsız kalan bir tek o değildi. Nöbet değişimi yapılamayınca tayınlar da gelmemişti. Şatila da herkesin midesi kazınıyordu. Onun midesi herkesinkinden çok kazınıyordu. Çünkü öğleyin de bir şey yememişti. Lenin'in yüzündendi. Öğle yemeği iyi çıkmıştı bugün. Taze sebze çorbası, etli fasulye, peynir ve meyve. Bir lokmasını ziyan etmeden silip süpürmeye hazırlanmıştı. Tam atıştırmaya başlayacağı sırada Cemile çıkıvermişti. Ona bir şeyler vermezse lokmalar boğazına dizilecekti. Önce elma ile başladı. Olgun, kurtsuz olduğu belli. Çok güzel bir elmaydı. Cemile'nin verilenleri almayıp yiyecekleri çalmaktan hoşlandığına güvenerek elmayı uzattı. İster misin? Hemen evet yanıtını verdi kız. Kızın gitmediğini, gözlerini peynire diktiğini görünce peynir de ister misin? Evet. Yine gitmeyip gözlerini çorbadan, etli fasulyeden ayıramadığını görünce yoksa fasulyeyi de mi istiyorsun? Evet. Sonra kızın gitmeyip gözlerini çorbadan ayırmadığını görünce ne kestiğin canı cehenneme Cemile. Hepsini al. Nasıl olsa bu gece Noel yemeği var. Lenin'in yüzündendi. aç kalacağını nereden bilebilirdi? Kuyruklu yıldızın patlaması sırasında bile böyle bir tatsızlık aklının ucundan geçmemişti. Ancak saat 5.30'da atmaca M113'e binmelerini söylediğinde saat 6'da nöbet değişimi olmayacağını ve aç kalacaklarını anlamıştı. Büyük bir telaşa kapılmış, arta kalmış bir tayin bulabilmek umuduyla dört bir yanı aramıştı. Ama M113'teki öbür 5 er her şeyi silip süpürmüş, boğaz pastillerini bile bırakmamışlardı. Karıştırdığı kutularda bula bula gece nöbetçileri için 2 küçük şişe kahve likörü, 2 içimlik grappa, 2 içimlik konyak, 1 içimlik kordiyal bulmuştu. Öfkeden çılgına dönmüş, hepsini kafasına dikmişti. Dozlarını küçük olmasına karşın alkol iyice çarpmış, hiçbir şeyin durduramadığı umutsuz bir iç söyleşi başlatmıştı. Etrafa düşen mermileri, şarapnelleri bile umursamıyordu. M113'ün yolu kapatmak için yanlamasına durduğu 21'den girmek üzere olan M48'leri bile umursamıyordu. Çenesini susturabilmek amacıyla komutanının verdiği deliklerden dışarıyı gözetleme işiyle bile oyalanamıyordu. Midem kazınıyor. Hep eli açıklığım yüzünden, komünistliğim yüzünden, Lenin'in yüzünden, benim olan senindir, senin olan benimdir öğretisi yüzünden. Tayinimi Cemile'ye vermemiş olsaydım böyle acı çekmezdim. Açlıktan gebereceğim, ağzımda bir şeyler öğütmezsem dayanamayacağım. Kimse de emilecek bir karamela, çiğnenecek bir ciklet yok mu? Ciklet olsa yeter, bir ciklete bir aylık maaşımı vermeye hazırım. Sus be çivi. Susmuyorum, midem kazınıyor. Midemde öz su kalmadı, açlıktan bayılacağım. Yalnızca bir sandviç olsa, salamlı ya da peynirli bir sandviç. Salama da bayılırım, peynire de. Lenin dirilecek olsa, ona Lenin yoldaş, herkese ekmek demek yeterli değil derdim. Herkese ekmek ve salam, herkese ekmek ve peynir demeliydin. Rusya'da salam yok mu, peynir yok mu? Her şeyle havyar mı yersiniz? Havyar da iyi elbette. Tereyağı, limon, biraz da rendelenmiş soğan, haşlanmış yumurta sarısıyla, kızarmış ekmeğe sür, ye babam ye. Ama yine de salamı değişmem, peyniri değişmem. Kes be çivi, kesmiyorum. Midem kazınıyor. Bizi aç bırakmanın alemi mi vardı? Savaşla yemeğin ne ilişkisi var? Savaşta da barışta da yemek yemektir. Bir aşçının sözleri bunlar. Eğitim görmüş, uluslararası aşçılık okulunu bitirmiş bir aşçının sözleri. Bu gece Livorno'da olsam ne hazırlardım biliyor musun? Klasik bir Pellegrino Artusi sofrası. Romanya usulü, parmesan peynirli, Hindistan cevizli, dana etli, kapelletti. Toskana usulü, ançuez ve ciğer ezmeli crostini. Fırında enginarlı tavşan kızartması ve karışık salata. Tatlı olarak siena pastası, ardından da sindirmek için naneli dondurma. Çağdaş yemeklere karşı olduğum sanılmasın. Paul Bocuse de usta. Damak tadıyla göz beğenisini bağdaştırma ustası. Artusi yerine Bocuse'yi bile örnek alabilirim. İlkin Elize usulü mantar çorbası. Sonra Juan Nordan usulü piliç. Sebze olarak biraz tereyağlı bezelye ve Lyon hindibası. Tatlı olarak eski bir Armanyak ya da iyi bir Napolyon konyağı ile tatlandırılmış kestane şekerlemeli merenk. Ama yine de Artusi hepimizin babası sayılır. Çivi, kapat çeneni. Dışarıda ne görüyorsan onu anlat. Anlatılacak bir şey yok ki. M48'lerde hiçbir kıpırtı yok. Tıpkı midem gibi. 34. ayrımın sonu. Sayfa 411.